Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Sivasspor Antalya Spor karşılaşmasını ekranlarınıza getireceğiz. Yorumcularımız Ayhan Akman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin, hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk.
Sonuçları hemen paylaşalım sizinle. Bu hafta iki maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor Trabzonspor maçının dışında bu akşam da Sivasspor Antalyaspor mücadelesinde bol pozisyon vardı. Bir iptal edilen penaltı kararı vardı. Bunun dışında iki kalecinin de damga vurduğu bir maç oldu. Bu kadar pozisyona rağmen gol sevinci yaşayan taraf olmadı. 31 gol kaydedildi değerli izleyiciler. Haftanın en gollü karşılaşması Ankara Gücü ile İttifak Holding Konyaspor arasındaydı. 7 gol izledi futbol severler. Aynı zamanda haftanın da belki de en heyecanlı, en çok geri dönüşün olduğu maç olarak kayıtlara geçti. Bu haftanın dikkat çeken bir başka noktası Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in haftayı puansız kapatması oldu. Liderlik mücadelesi içerisinde de Aytemiz Alanyaspor en karlı takım olarak da dikkat çekti. Galatasaray'ın maç yapmadığı bir haftada. Puan durumuna bakarsak lider puan farkını arttırdı. 26 puanla Çağdaş Atan'ın takımı şu anda birincilik koltuğunda. Galatasaray, Fenerbahçe 23'er puanla arka arkaya sıralanıyorlar. Beşiktaş 19 puanda kaldı. Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor arka arkaya sıralanan takımlar, puanları 18. 17 puanlı Fatih Karagümrük 9. basamakta. 10. sırada Yeni Malatyaspor'u görüyoruz. Puanını 16'ya çıkardı bu haftaki galibiyetle. 15 puanda 3 takım var. Konyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Trabzonspor 14. Fraportav, Antalyaspor 15. puanları 14. Sivasspor bugünkü 1 puanla 16. basamakta yerini alıyor. Gençler Birliği üst üste 2 maçını kazandı. 12 puana ulaştı. 17. sıraya çıktı. Kayserispor 10 puanda. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 9 puan. Yukatel Denizlispor 6 puanla 20. basamakta. Ve bu hafta ligdeki ilk galibiyetini elde eden 21. sırada, son sıradaki MK Ankara Gücü'nün de 5 puanı bulunuyor. Evet, isterseniz önce aday gollerimizi izletelim. Daha sonra haftanın değerlendirmesi, akşamın maçını da yorumlayalım. Değerli izleyiciler, Sivasspor Avrupa dönüşü evinde oynadığı 6. karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayamadı. Ve bu maçların içerisinde 4'ünü kaybetti, 2. beraberliği ve sadece 1 gol atabildi. O da Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada. Fraportav Antalyaspor bir kan değişikliğine gitmişti Ersun Yanal'la birlikte. Geçtiğimiz hafta Ankara Gücü'nü 1-0'la geçmeyi başarmışlardı ve 7 haftalık aranın ardından da galibiyet sevinci yaşadılar. Ersun Yanal 3. maçını çıkardı ve bu 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik oldu. 12 maçta 14 puana ulaştı. Az önce de verdiğimiz gibi ilk yarısı başka, ikinci yarısı çok daha başka bir maç izledik diyebiliriz herhalde, değil mi?
Yani bir maçın başlangıcıyla bitişi aynı olmadı.
Olmadı.
Bitişi çok daha hareketli, çok daha pozisyonu maçın içine çeken bir maç oldu. İki takım da skoru değiştirmek adına çaba gösterdiğini söylemeliyiz. Antalya Spor biraz daha oyuna hakim gözüktü. Sivas Spor belli ki Avrupa'da oynadığı maçları etkiledi. Bütün takımları etkiliyor. Başakşehir'i de etkilediğini söylemeliyiz. Doğal olarak o dönüşler biraz zorlandı. Rıza Hoca'nın daha önceki haftalarda hakem üzerinden değerlendirmeleri var. Sivas Spor'un gidişatına dair. Etkilendiği haftaların olduğunu söylemeliyiz. Takımın etkilendiği haftaların olduğunu söylemeliyiz. Ama henüz geçen seneki ritmini bulmadığını söyleyelim Sivas'ın. Tabii bunda kaybedilen oyuncuların takım üzerindeki etkisinin de, yeni gelenlerin aynı etkiyi gösterememesinin de sebebi var. Antalya Spor Ersun Hoca ile beraber en azından kaybetmiyorlar. 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkarabildiler. Çok kaliteli ayaklar var. Çok deneyimli, tecrübeli oyuncular var Antalya Spor'da. Onlar da devre arasına kadar muhtemelen bu şekilde toplayabildikleri kadar toplayıp belki bir takviye ile yine bir hedef takımı olabilecek hüviyetine bürünecekler. Ersun Hoca'nın çehreyi biraz değiştirdiğini, daha güvenli bir takım olduğunu söylemeliyiz Ersun Hoca'dan sonra Antalya Spor'un. Ama iyi bir maç olmadı Ersin. Yani şöyle böyle çok içine çeken, burada inanılmaz şeyler oluyor dediğimiz bir maç olmadı.
İlk yarı çekecekmiş gibi oldu aslında, değil mi?
Tabii.
Yani Ben ilk yarı beğendim. Evet, Sivasspor'u.
Sivas üstünlüğü gibi.
Yani Antalyaspor iptal edilen bir penaltı vardı. O ana kadar evet. Hiç bir varlık gösteremedi. Ya da o da zaten bir kontratak gibi bir şeydi ama ikinci yarıda Antalyaspor'un daha fazla baskı kurduğu pozisyonlara girdiğini söyleyebiliriz.
Şimdi Rıza Hoca eksiklerden bahsediyordu tabii hani genel olarak. Hani bakıyorum şimdi eksiklerde hani Caner'i sayabiliriz belki. Caner Osmanpaşa işte stoperde. Goyano
eksikler dediği geçen sene giden oyunculardı.
Erdoğan.
Yani geçen sene 11'lerde. Gol attı takım.
Yani şimdi Emre Kılıç'la tabii Mert Hakan'ın tabii. Eksikliği
çok doldurulamadı.
Ama bakıyorum yani ön oyuncuları özellikle ön oyuncu gruplarına baktığımda Yatabare, Kayode, Gradel hani ligin böyle hani sene umut ettiriyor yani hakikaten önemli bir üçlü, ön üçlüsü. Belki şimdi tabii ki hani sağ bek sol bekten yeterli verimi alamıyor hani çıkışlarda hem doğru. Ziya'nın olmayışı hem de belki Goyan'ın olmayışı belki onları orada bir eksik bırakıyor. Ben aslında maç öncesi Antalya'nın kadrosuna baktığımda yani 30'dan aşağı bir tane sağ beki görüyorum.
Bünyamin mi?
Bünyamin'i görüyorum. Evet. Diğer hep 30-32'ler falan hep 30 yaş üstü bir takım. Ben Sivas'ın ilerleyen dakikalarda daha çok pozisyona gireceğini, Antalya'nın daha çok oyundan düşeceğini zannederken tam tersi oldu aslında.
Topa sahip olarak kapattılar o avantajı.
Bravo. Yani hatta önde baskı hiç yaptırmıyor hoca. Tabii. Yani bence doğru bir strateji. En azından takımın yaş grubunu
Antalya
gözünün alarak.
Antalya Spor istese de basamaz Ayhan Hocam.
O yüzden de hoca doğal olarak geriye çekiyor onları. Biraz daha işte kapalı alanda ve kontraya dayalı bir oyun oynuyor. Tabii ki çok kaliteli oyuncuları var. Burada bunu söylememiz lazım.
Podolski özellikle değil mi?
Poldi, Yahovic, hatta Hamilton.
Nuri de mesela topu biliyor. Orada temposu belki Nuri'nin hiçbir zaman o seviyelerde bir tempo
yani
olmadı.
4-2-4 gibi bir aslında bir formatla oynuyor. Yani Freddy ile Nuri'yi çık. Böyle hepsi de 4 tane forvet. Sinnesen de buna dahil. Hamilton da buna dahil. Böyle çok ofansif bir kadrosu var. Ama yaş grubu çok fazla. O yüzden de o baskıları falan hani hoca muhtemelen Ersun Hoca sever. Yani öyle bir oyun karakteri vardır genel olarak.
Bu gruba
olarak.
Yaptıramazsın.
Ama yani. Yaptıramıyor. Yardımcı hocası da var. Volkan'la da ara ara konuşuyorum. O da aynı dertten müzdarip biraz. Yani yaş ortalamasının biraz yüksek olduğunu söylüyor oyuncularla ilgili. O yüzden de yeterli baskıyı, presi ve önde oyunu oynayamıyor Antalya. Doğal olarak kontraya dayalı bir oyun. Ama bugün yetmedi.
Yani burada küçük kontra bir şey ekleyeyim. Ama bir de çok uzun oynandı. Yani defans arkası evet koşular vardı, topla buluştular.
Hamilton'u kullanmak istedi ki aynen. Zaten yani en önemli kozu da
en
oluyor Antalya Spor'un.
Psikolojik olarak da yorgun evet. Sivas Spor. Onun da bence büyük etkisi var. Özellikle Covid'den çok tabii, yoruldular.
3 oyuncu vardı biliyorsunuz Makabi evet. Maçında yedek kulübesinde. Bir de havaalanında yaşadıkları falan yani bu maça hani bu vaziyette ya. Çıkmaları.
O da
bence,
hiç olacak iş değil.
Hem dinlenmediler.
Sene 2020 tabii. Oldu. Hala evet. Neler yaşıyoruz. Ben şeye katılıyorum mesela orada Mecrur Başkan'ın açıklamasına. Ya bazen kısasa kısası iyidir yani. Biz yapmıyoruz çünkü ülkede. O girişlerde böyle zorluk çıkarmıyoruz. Başımıza çok geldi. Biz de yaşadık. Milli takımda.
Yaşadık. Pasaportlarda bekletmeler falan. Eziyet çektirmeler.
Valla bazen o şekilde davranmak lazım diye düşünüyorum.
Ben. Biz tam tersi daha iyi karşılarız.
Evet. Ayhan Hoca'ya küçük bir eklemem olsun. Orada mesela hocalık mahareti devreye giriyor. Yani hocalar ne iş yapar? Hocalar takımlar üzerinde ne kadar etkilidir? Ben çok etkileri olduğunu inanıyorum. Bu başka bir dünya çünkü orası. Mesela Ersun Hoca'nın bildiğimiz, oynattığı senelerdir önümüzde olan bir oyun sistemi var. Ersun Hoca ileride başlar, bekleri oyuna çıkarır. Mümkünse rakip sahada oynamak ister. Aynen. Mümkünse atak devamlılığı sağlamak ister. Ama bu topluluğa Antalya Spor takımına bunu yaptırmak istersen başına evet. Patlar yani. Bunlar yapamıyor. Podolski'ye bas diyemezsin. Nuri'ye bas diyemezsin.
Yahoo'ya yani.
Yahovic'e bas diyemezsin. Sidney'e bas diyemezsin. Çok kolay değil bu işler. Doğal olarak bir oyun seçmesi lazımdı. Bu oyuncuları topa tutarak kaybettiniz mi? Aman hepimiz pozisyonumuzu alalım. Burada
zaten pozisyon. Hep gördüğümüzde hep birinci bölgede oyunu kabul ediyorlar. Şimdi şu var tabii ki. İç oyunu biraz daha farklı olabilir. İç saha oyunu. Dışarıda evet. Mecburen de çok da önde basmak istemez ama önde Antalya'da da o maçı kazanmak ister hoca doğal olarak. Bu takım bunu yapabilir mi? Çok emin değilim. Yani emin değilim çünkü hakikaten yaş olarak da değil, karakter de, oyuncu karakterleri de hani çıkayım basayım, oyunu önde oynayayım tabii. Hakikaten değil.
Sen o zaman ne yaparsın öyle bir durumda Ayhan Hocam? Ya İster istemez ya önde basacaksın.
Bir karar vermen lazım bir defa.
Set kesinlikle. Oyunu oynarsın tabii. Bu kaliteli ayaklarla. ya da geri çekilirsin topun arkasına.
Topa bol sahip olması lazım.
Başka türlü olmaz.
Çok kaliteli
zaten.
Ayakları var yalnız tabii. Onu söylememiz lazım.
Topa peki sahip olabilecek bir takım Antalya Spor.
Tabii.
Sen Karadeyi beğeniyorsun. Sivas Spor'un da hücum hattında biraz sıkıntı var. Gol üretmekte zorlanıyorlar yani.
Orada... Karadeyi ben getirdim diyebilirim yani.
Biliyorum biliyorum. Beğendiğim de bildiğim tabii. için söylüyorum hocam.
Antep'te de iyi işler de yaptı.
Evet, çok iyi işler.
Sivas'ta da sonradan şimdi yani yavaş yavaş aslında iş yapmaya başladı diyebiliriz.
Gradel de iyi oyuncu.
Şimdi Gradel et mi, evet. et mi balık mı ben yani çözemedim yani.
Bitiricilikte tamam. sorunu yani, var. Adam eksiltmede yani tehdit eden bir oyuncu.
Sen seversin çalım atıyor ama
kabul
her
ediyorum.
Maçta var yani 3-5 tane çalım
kabul
var.
Kabul ediyorum. Bugün de Kayode'ye inanılmaz bir pas attı mesela evet. maç 0-0 iken maçın başında. İnanılmaz ağzına indirdi topu.
Kötü
ama
kontrol.
Bitiricilik yani o 3 direğin arasına atabilme, ikinci santrafor olabilme meziyetleri onlardan biraz muaf Gradel. Yani oyna topu ayağına gitsin bekin üstüne seni heyecanlandırır, hayal ettirir. Ama bitiricilikte biraz topu içeri atmadan...
Finalde katılıyorum. Finalde evet, sıkıntıları var. Evet. O final pasını işte kararlarda şut mu pas mı ya da işte hani adamı geçtikten sonra... dışarı mı çıkarmak?
Ligin ilk haftalarında muhteşem bir gol atmıştı.
Rize'de
evet. değil mi?
İçerisi... Yok Erzurum'a atmıştı.
Erzurum'a mı? Erzurum'a
dışarı. 3 tane golü var.
İçeri bak, çekip böyle var. Çekip uzak köşeye vurdu. Mesela onları bir daha tekrar göremedik. Orası başka bir seviyeydi mesela.
Şimdi bir tane atabilirdi. Yine sol çaprazdan girdi. Benzer,
çok iyi bir çalım attı.
Çok iyi bir vuruşu iyi değildi o kadar.
Sivas 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik. Yani son oynadığı lig maçında. Son 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik. Evet. Şimdi genel gidişatta da kötü. Hani Gradel üzerinden gelirsek oyun anlamında hakikaten düşük gidiyorlar. Yani o Sivas'ın o istediğimiz o Sivas beklediğimiz ben Sivas performansı göremiyorum zaten şu an. Rakamlar da istatistikte bunu
sağlıyor. 12 yemişler yani. Evet. 9 gol. 9 gol çok az.
Şimdi tabii hem eksiklikler hem hafta içi hafta sonu maçları bence çok hırpaladı yani takımı.
Etkiledi Sivas'ı.
Bir de gol dağılımına bakıyorsunuz. Gol dağılımı konusunda geçen sezonki gibi bir Sivas Spor da görmek
Emre
mümkün
Kılınç
değil.
Emre Kılınç atar, Hakan Aslan yani, atar, Hakan
Fatih Mert gidiyordu atar. Oralara yani orta sahada defansif orta saha oyuncusuydu. Katkı sağlıyordu. Mert Hakan vardı, Hakan vardı, Emre vardı dediğiniz gibi.
Doğru.
Yani şimdi şu anda bir tek hani size
Yatabari
hayal ettiren...
atıyordu.
Tabii Yatabari en golcüsüydü. Tabii.
Şu anda ben en üçlüsünün aslında ligin iyi üçlülerden yani Yatabari, solda Gradel, Kayode... Yani hakikaten iyi oyuncu grubu bunlar. Ama şimdi Yatabari hani klasik aslında forvet oyuncusudur. Kayode de forvet oyuncusu. Aslında orada bir kanat oyuncusu eksikliği var. Onun eksikliğini yaşıyor. Gradel inişli çıkışlı performans. Onu da kabul ediyorum. Ama en çok tabii Emre Kılıç'la Mert Hakan performansını hala arıyor. Ve beklerinden de sağ bekten sol bekten de şu anki verimleri çok iyi değil. Maç performansları yani maçlar çok oynandı mı... Kadro genişliğinde bir sıkıntıları var. O yüzden de hem Covid hem kadro genişliğinin darlığı bu sonuçlara sebep oldu. Antalya'ya baktığımızda onlar da çok kötü. Yani uzun bir aradan sonra Tamer Hoca'nın ayrıldıktan sonra 9 maç 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 beraberlik.
Geçen hafta 7 maç sonra kazandılar zaten.
Evet.
Orada da mesela yani bu kadar usta isimlerden 9 bahsediyoruz.
9 maçta tek galibiyetleri
tabii
var.
Tabii tabii. Ya işin enteresan tarafı takımın en golcüsü Veysel. Yani Yahoviç'in bir tane golü var mesela.
Stoperden bahsediyoruz.
Evet tabii. Yani orada da ve aslında Antalya Spor'un maçlarına bakın hemen hemen bu bahsettiğimiz bütün maçlarda gol atmıştır ama yeme konusunda sıkıntı yaşıyorlar.
Ama sadece Podolski'nin ayağına bakarak oynayamazsınız.
Oynayamam evet.
Bütün oyun
ya
onun Podolski üzerinden.
Ya Podolski ya Hamilton hatta işte.
Yani evet, aynen ama iyi de oynuyor ama biliyor musun?
İyi oynuyor zaten ama ona katkı sağlayacak, ona yardımcı olacak ayaklar da gerekiyor. Hemen nasıl fark ediyor ayağına geldiğini top Podolski'nin
ya bir tane topuk verdi ya Orgül.
Ya?
Orgül mesela oyuna girdikten sonra yalnız fark yarattı. Evet, ya evet. Özellikle ön blokta çok fazla hareket
oyuncuları var. Önemli oyuncuları var. Orgül de dahil Yahoviç. Yani ön gruba bakar mısın? Hamilton. Hakikaten uçurtmadır yani gider. Birebiri çok kuvvetli. Defans arkası koşulları inanılmazdır. Yani ön grup oyuncuları da çok iyi onların. Ama Tamer Hoca'dan sonra bir şey yakalayamadılar. Hala yakalayamadılar.
Bence iki takımın da sorunlarından biri bekleri. İki bekten katkı alabilse, hücuma daha fazla çıkabilse o zaman öndeki o üçlüler her zaman katkı sağlar.
Tabii mesela Antalya'da Sangare yok. Yani geçen sezon Sangare vardı.
O da eksik.
Evet. Tabii yani iyi işler yapıyordu.
Kudriya Şovani defansı iyidir ama ofansta sıkıntıları var. O da zaman zaman stopere falan çekti yani eksik olduğu zaman. Bugün Ersan'la başladı ama. Yani genel olarak iki takım da problemli bir takım. Başladığı gibi
iki takımın da iyi kalecilerin olmasına rağmen. Yani hem Bofen hem diğer tarafta Samassa.
neticede mevcut problemleri yaşamaları tabii ki...
Hani... Son dakikada nefis bir top çıkardı bu arada.
Samassa'nın.
Evet. Samassa evet.
Değil mi?
Yani Yahoviç oldu değil mi? Galiba.
Bir tane yine Orgil'in pozisyonu vardı arka arkaya. Sonra kornerden de yine aynı şekilde. Güzel pozisyonlar var maçta.
Podolski'nin yakaladığı pozisyonu da ayağıyla iyi çıkardı.
Sol çaprazdan vurdu. Evet,
sevgilersin ama mesela bir 90 dakika maç izliyoruz. Genel olarak bütün ligimize baktığımızda tabii bütün birçok takımımız için geçerli bu. Ya abi oyun hızımızda bir sıkıntı var ya genel olarak. Yani o hız 3 dakika 5 dakika Avrupa'yı standarda geliyor. Ondan sonra düşüyor. Yani onları o sayıyı o zaman dilimini biraz yukarı çıkarmamız lazım. Çok yavaş oynanıyor Ayhan Hocam. Yo,
çok katılıyorum. Yani o, tabii yavaş ki katılıyorum.
Yani birçok şeyi var. Şöyle birçok sebebi olabilir. Zaman zaman hakemlere bağlanıyor. Zaman zaman oyuncunun oyuna yaklaşımına bağlanıyor. Zaman zaman teknik adamın zihniyetine bağlanıyor ama yani bir şekilde buranın hızını arttırabilecek bir şey yapmak lazım. Yani fizik, oyun çok yavaş.
Ömer abi fizik kaliten iyi olmazsa o hıza erişemezsin.
Bu da etkenlerden bir tanesi.
Genç olmasan. O da ya genç bir lig olmazsan.
Az önce saydım. Tabii. 30 yaş altı bir tane oyuncusu var.
Gökdeniz var işte. Gökdeniz sonra 19 yaşında. İlk 11 onu da ben çok beğeniyorum. Evet. İnşallah geleceği
hepsi 30,
yani 30, 30, açıklayı 33
falan 34 hepsi. Yani Beşiktaş'a gol zor tabii ki bu tempoyu yakalamak şu an.
Güzel.
Nasıl?
İyi oyuncu o.
Gökdeniz ben beğeniyorum Gökdeniz'i.
Potansiyel değil mi? Evet. Potansiyeli var.
İnşallah. Peki. Özeti ekranlarınıza getireceğiz. Burada aynı zamanda bir pozisyon var değerli izleyiciler. Maçın hakemi Ali Sözkaya maçın 25. dakikasında bir penaltı kararı verdi. Apindango'ya Hamilton arasında ceza alanı içerisindeki pozisyonda VAR'dan Koray Gençerler çağırdı. Ali Sözkaya gitti izledi ve penaltı kararını iptal etti. Bakalım bu pozisyonla ilgili yorumcularımız da neler söyleyecek. Görüntü üzerinden hep beraber değerlendireceğiz. Dün Tuncay Şanlı aramızda değildi. Bir gün önce Ayhan Akman aramızda değildi. Bu bakımdan Malatyaspor'un galibiyetini yorumlayamamıştı Ayhan Akman. Tuncay Şanlı Alanyaspor'un galibiyetini değerlendirememişti. Önce düne dönelim. Alanyaspor Beşiktaş maçını izleyelim. Tuncay Şanlı'dan bir değerlendirme alalım. Sonra Kadıköy'de gideceğiz tekrar tabii ki Ayhan Akman'ın yorumları için. Evet Tuncay Şanlı'ya sözü bırakacağım ama bu arada Mustafa Korkusuz muhabir arkadaşımız Yukatel Denizli Spor teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukabak'la anlaştığına dair bir bilgi aktardı. Kulüpten resmi açıklama bekliyoruz artık bu konuyla ilgili olarak. 3 dakika içerisinde de Sivas'a götüreceğiz. Tuncay dün Alanyaspor'u ve Beşiktaş'ı biz geniş bir şekilde değerlendirdik. Sen maçı izlerken nasıl bir analiz yaptın?
Ya şöyle söyleyeyim neden lider olduğunu çok açık ve net izledik. Oyun olarak, futbol olarak kaybedebilirsiniz. Ama bir oyun izliyorsunuz. Hem defansif olarak, defanstan topla çıkmalar, orta saha, beklerin katkısı, ön hücum oyuncularının inanılmaz taktiğe bağlı ve basit oynamaları neden lider olduğunu bence çok net gösterdi. Zemine alışamayan bir Beşiktaş vardı özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda oyuna katıldı mı? Evet katıldı hamlelerle beraber. Enkudu'nun oyuna girmesinden sonra daha iyi bir Beşiktaş izledik. Ama Çağdaş Hoca'nın taktiği, planı tamamen tuttu. Sergen Hoca'nın istedikleri olmadı sahada. Ama bence Alanya üzerinden konuşmak gerekirse oyun planı olarak, taktik anlayışı olarak neler yapmak istediğini oyuncularına çok iyi aktarmış. Kolay değildir. Yeni bir teknik adamsınız. Bir oyun anlayışınız var. Bu oyun anlayışı oyunculara geçirmek hem futbol olarak hem de skor olarak, kalite olarak iki maçınızı kaybetmişsiniz, moralsizsiniz.
Hafta içi de maç oynamışsınız.
Evet, Beşiktaş 3 maçını çok zorlu bir virajdan çıkmış. Ama dediğim gibi neden lider olduğunu çok net futboluyla da izletti herkese. Hı hı.
Akşam yayından sonra eve gittiğimde bir daha baktım maça. Bütün haliyle. Çok sık yaptığım bir şey değildir. Gülme oradan Ayhan Hocam ama.
Evet ben de değişik geldim.
Ara sıra çarpıyor. Ondan sonra. Sonra bir şu detay son derece dikkatimi çekti. Şimdi son 3 haftaya Beşiktaş'a baktığımızda hep Sergen Hoca'nın ifadeleriyle söylüyorum bunu. Kaliteyi ön plana çıkartmam için bu ligde savaşman gerektiğini, mücadele etmen gerektiğini, o mücadeleyi koyarsan ancak fark yaratabileceğini dile getirmişti. 3 haftalık sonuçları da benzer şekilde aldılar. Şimdi Alanya ne yapmış diye oyunu izlerken de maçı bir daha sakin kafayla izlerken şöyle bir şey fark ediyorsun. 21 golle ikinci golü buluyor, 21 pasla ikinci golü buluyorlar ya.
49 saniyede.
49 saniyede. Abi top iki kanada iki defa gidip gelmiş. Yön bir sol taraftan kaleciden Marafona'dan başlayan sol tarafa sonra içeri almışlar oyunu. Sağ taraftan bek bindirmeli bir hücum deneyimi tekrar içeri almışlar. Yani Beşiktaş'ın 3 haftada fark yaratan bütünlüğünü sallanarak bozmuşlar. Pasla.
Bütün yerleşimi
her şeyi. Tabii. Biliyorsun rakibi. Topun arkasından koşmak çok zor. Tabii. İyi pas yapan biri
bir
varsa.
Bir gidersin, iki gidersin.
İki gidersin, üçüncüde
alanlar açılır. Açılır. Alan vermeye
ve
başlarsın.
Bulmuşlar tabii. Açığı. Derslikte evet. Bir gol çıktı. Belli ki Çağdaş Hoca oraya kafa patlatmış. Peki. Ve istediğini almış.
Teşekkür ediyoruz.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.